Merhaba, ben Sami Can. Girişimci Muhabbeti'nin 222. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Barış ve Tuna yok. Ben Ankara'da bir girişim ekibiyle beraberim. 10'la 40 gibi merhabalar.
Merhaba.
Evet, yine Ankara'dan gerçek teknoloji üreten bir ekiple beraberiz. 10'la 40 gibi uzun zamandır tanıdığım hardware alanında, donanım alanında iş yapan bir girişim. Biliyorsunuz donanımla alakalı benim böyle aşırı pozitif düşüncelerim yok. Donanım çok zor şeklinde bir bakış açım var. Ama bu alanda gerçekten güzel bir şeyler yapıyorlar. Şimdi sözü size vereceğim. Şöyle yapalım. Çok fazla kurucu ortak var burada. Zaten 4 kişisiniz. Biriniz İtalya'daymış. Uzaktan bağlanmadı Allah'tan. Üçünüz buradasınız. Sırayla kendinizi anlatın. Ondan sonra da nasıl oldu da bir araya geldiniz? İşte siz kimsiniz? Background'unuz nedir? Ve bu problemle nasıl karşılaştınız ve bugün nasıl buradayız? Bize onu anlatın.
Ben Dinçer Sözütok. Ekibin iş geliştirme ve finansal tarafında çalışıyorum.
Merhaba, ben Gökhan Tekir. Ben de ekibin tedarik, satış konularında destek sunuyorum. Üretim süreçlerini hep birlikte yönetiyoruz.
Merhaba, ben Çağrı Mehmet Çalış. Ben de yazılım geliştireceğim. Ürünün yazılım tarafıyla ilgileniyorum özellikle.
İsmail'in adına da ben şey yapayım. İsmail İtalya'daki ortağımız. O da marketing tarafında bize destek veriyor şu an. Özellikle yurt dışı tarafında. Nasıl tanıştığımıza gelecek olursak da Gökhan'la biz üniversiteden arkadaşız aslında.
Hepiniz ama böyle farklı yerlerden.
Evet, evet.
Yani böyle şey hani dört arkadaş 400 yıldır beraberler falan filan gibi bir şeyiniz yok aslında. bir şekilde kesişmişsiniz ama.
Evet evet. Ya, IEEE diye bir öğrenci kulübü var. Aslında Gökhan'la biz aynı üniversiteden olsak bile o sayede, IEEE sayesinde tanışmıştık zaten.
Şimdi IEEE diyor böyle hani, çünkü bu böyle aşırı nerd durmasın diye böyle bir şey yapmışsınız değil mi? Ne demek IEEE?
IEEE Institute of Electrical Electronics Engineer diye bir öğrenci kulübü.
Okey, tam beklediğim gibi.
Amerika'da kurulmuş, Türkiye'de de 50 tane üniversitede branch'ı var aslında.
Evet, biliyorum, hatırlıyorum.
Bayağı bir öğrenci topluluğu. Biz o sayede Gökhan'la aynı üniversitede olmamıza rağmen Gökhan'la o sayede biraz kontak kurduk.
Çünkü aramızda dönem farkı vardı yani.
Hani Mersin'de işte, okudunuz.
Aynen, ikimiz de Mersin Üniversitesi'nden mezunuz.
Ben biraz uzun okudum. Gökhan'lara o şekilde yetiştim.
Çünkü
İsmail de yine IEEE'den ama İsmail 9 Eylül Üniversitesi'nden. Yani okay. Birimiz İzmir'deyiz, birimiz Mersin'deyiz ama IEEE bizi buluşturdu.
Türkiye geneli konferanslarda, kongrelerde, oralarda zaten tanışma şansımız oldu İsmail'de.
Daha sonraki tanışma kısmını Gökhan'a bırakayım çünkü aslında Çağrı'nın ekibe katılması Gökhan aracılığıyla oluyor biraz daha.
Evet, ben de 3 seneye yakın yıldır elektronik satış uygulama mühendisi yaptım bu süreçte. İlk Ankara'ya geldiğimde mezun olduktan sonra işte askerlik falan derken sonra Ankara'da işe başlamıştım. Benim de çalıştığım son dönemleri aslında son bir yılda Çağrı'da Ankara'da yine Yıldırım Elektronik'te işe başlıyor. Biz de orada tanıştık zaten. O dönemde Çağrı'nın zaten böyle planları vardı ama onun dışında gelişen bir plandı. İsmail'le de şeyin durumu oldu aslında. İsmail de sonradan Ankara'da aslında bir şekilde hepimiz burada buluştuk. İsmail, ben, Dinçer. Üniversite döneminden tanışıyorduk ama hepimiz Ankara'ya gelince burada tekrar görüşmeye devam ettik bir şekilde. Çağrı'da sürecin devamı.
Beraber konuşurken, biz üçlü İsmail, Gökhan, ben konuşurken Çağrı'da biraz da sohbetlerimize ortak olarak ekibe sonradan dahil oldu. Zaten Çağrı'da bu konuda nasıl dahil olduğunu mutlaka anlatacaktır.
Aynen. Biz Gökhan'la aynı iş yerinde bir sene kadar çalıştık. Daha sonra ben böyle farklı yollardan hemen böyle girişimcilik olaylarına gireyim, işte destek alayım ve aklımızda olan fikirleri hızlıca ortaya koyalım ve yapalım hedefiyle devam ediyordum.
Yani bu arada evet, sen Umutcan'ın arkadaşısın. Bu arada donanım dedik, Evreka'yı tamamen atladık. Onlar çünkü kendilerini donanım alanından biraz uzaklaştırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Evet, Umutcan'la da aynı dönemdensiniz.
Aynen, Umutcan'la aynı dönemdeyiz. ODTÜ'den zaten hani biliyorum, aynı bölümdeydik. Daha sonra ben ODTÜ'de işte bilgisayar tarafında da biraz en yüksek lisans yapma fırsatı buldum. İşte bölümümden bir arkadaşım vardı benim. Onunla beraber bir girişim yapıyorduk aslında. Böyle kablosuz şarjlarla ilgili bir konuydu. Aslında şu an yaptığım işin biraz dışında bir konu. Ama yine böyle elektroniğin ve donanımın hardcore içinde olduğu bir sistemdi. Ben işten bu iş için ayrıldım. Ama Gökhan ve Dinçer'in ya da İsmail'in 10 nokta ilerleyeceğini bilmiyordum o dönemde.
Yani şimdi aslında bir şey soracağım burada. Bilmiyorum şimdi, çok zor bir şey değil mi ya? Yani birbirini şarj eden telefon bilmem ne falan, yani böyle kaç yıl önce falan. Bir de ben genellikle donanımla alakalı şu problemi yaşıyorum. İlk giriş maliyeti o kadar yüksek ki bu işlerin. Yani hani çözsem bile bir, ne bileyim abi biz öyle bir şey bulduk ki falan filan desem bile, gidip onu ürettireceğin de bilmem ne falan filan bir sürü problem var. Yani mesela atıyorum iterasyon da yapamıyorsun. Yani iterasyonlar da çok yavaş. Yani işte şeyle Volkover Turay'la konuşurken onun da dediği şey oydu. Yani işte bir iterasyon yapacak böyle, yani iterasyon bile 40 dereden su getir mantığında bir şey yapıyor yani. İşte onu arıyor bilmem ne falan. Nasıl oldu da böyle bir de yani aşırı da zor bir konu yani. Ezoterik bir konu, bir de kaç yıl önce yapıyorsun bunu?
Aslında 2013'te.
Yani 2013'te de hala tam cep telefonu iyi de yani. Hani,
henüz kablosuz şarj yeni kendini göstermeye başlıyor. Yeni yeni piyasa işte kablosuz şarjlı ama şehir şebekesine bağlı cihazlar çıkmaya başlıyor. Ama böyle telefonlar arasında yapılması falan bize böyle çok utopik bir fikir gibi gelmemişti. Yapılabilir gelmişti. Bir de üniversite son senesindeydik. Böyle çok ateşliydik. Her şey yapabiliriz gibi geliyordu bize. Hemen böyle devletten bir şeyler teşvik alabilir miyiz gibi böyle araştırmaya başladık. Böyle de fırsat olduğunu görünce dedik hemen atladık üzerine.
Ama şimdi mesela çok devlet bunu destekledi tabii. Yani.
Evet.
Okay. Yok bence bu arada kötü değil bu arada. Evet. Yani şimdi zaten biraz önce biraz hikayenin üzerinden geçiş aklıma şu geldi. Bazı önemli kesişim noktaları oluyor. İşte daha demin IEEE dediğiniz şey mesela. Yani aslında sizi bir araya getirmiş. Yani bazı yerler var mesela Harvard, Stanford bilmem ne falan. Ben bunların her şeyden öte en önemli başarısının çok doğru insanları kesiştirebilmesi olduğuna inanıyorum. Mesela aslında bu anlattığınız şeyler de öyle. Bence bu anladığım kadarıyla TÜBİTAK'tan Sanayi Bakanlığı'na aldığınız bu destek de biraz öyle. Çünkü sen o destekle bu girişimi kurdun diye aslında yollarınız bir şekilde kesişmiş anladığım
evet,
kadarıyla.
Evet yani ikimiz de
Önce onlar kurdu.
Aynen, önce biz kurduk. Cyberpark'ta yer aldık. Daha sonra işte Dinçer Gökhan, İsmail onlar da Cyberpark'ta yer aldılar. Zaten eskiden de tanışıyorduk. Ya ben sürecin en başından beri aslında onluğun nasıl ilerlediğini ve ne yolda gittiğini biliyordum. Beraber işte bir şeyler konuşuyorduk. Onlar benim işimle ilgili yorum yapıyordu. Ben onlarla ilgili yorum yapıyordum. İşte kafa yoruyorduk işte nasıl ilerleyebiliriz diye.
Nerede buluşuyordunuz burada? Fiziksel olarak buluştuğunuz bir yer var mı?
Bayağı ofiste ya. Ofiste onlar yani. Bizim ofise geliyordu. Biz onların ofisine. Biz C bloktaydık. Onlar B bloktaydı.
Aynen zaten yan yanaydık. Sürekli ofisler arasında geçiş yapıyorduk. Beraber çalışıyorduk gerekirse.
Yani, işte bunu da şeyden soruyorum. İnovasyon teorisi böyle çok okuduğum, takip ettiğim bir şey aslında. Orada da hep bir şey var aslında. Hani fiziksel yakınlık ya da işte böyle belli bir paylaşım ağının olabilmesi gibi şeyler inovasyonu arttırıyor. Evet, neden? Önemli. Çünkü birbirinden öğrendiğin şeyler oluyor. İşte cross pollination dediğim şey. Bir yandan da işte birbirine transferler oluyor. İşte birlikte işler yapma oluyor. Falan filan gibi mesela çok daha fazla şey oluyor. Ondan fiziksel olarak yakın olan bir sürü ekosistem. Mesela Silikon Vadisi geliyor aklımıza ama Almanya'da da böyle bir sürü alan varmış yani. Ben bilmiyordum mesela. Evet aynen, küçük elektronik cihazlarla alakalı, kimyasal bilmemlerle alakalı falan filan. Hep o firmalarda hep birbirinin yakınındaymış. Mesela şey söylemişti birisi. İtalya'da da Dinamo Nehri mi? Böyle bir yer var.
Ben çok bilmiyorum ama İsmail'i analım. Kesin biliyordur.
Şey yani böyle birisi anlattı hani ya Dinamo, zaten nehrin adı Dinamo, işte böyle ilk hani ya böyle ilk önemli 50 elektronikle alakalı bilmem ne falan hep orada bulunmuş falan yani. Böyle hep işte makine, araba bilmem ne falan filan, en ilk inovasyonları falan hep oradan çıkmış. Bunların da hepsi birbirine yakınmış falan filan. Da şeyi de biliyorum, Lamborghini yapan adam da işte böyle şey, yine orada bir lüks araba, Ferrari'yi yapan adamla kavga edip yapmış falan. Yani öyle şeyler falan da oluyor burada. Yani.
Doğru. Normalde Lamborghini traktör üretiyormuş. Aldı spor arabayı beğenmemiş Ferrari'den. Öyle evet. Giriyor işte.
Aynen.
Şeyleri zaten teknoloji firmalarının genelde şey, işte şuradan ayrılan başarılı bir firmalar ayrılan mühendislerin kurduğu şeklinde gidiyor yani.
Tabii.
Bir şekilde.
Evet. Ankara'da aslında buna çok benzer bir örnek var. Ya Bilkent Cyberpark ve Otu Teknokent'in birbirine çok yakın olması, firmaların işbirliği yapması ve bir şeyler geliştirebilmesine çok katkı sağlıyor.
Yani. Ben hatta şunu ekleyeyim, bak Hacettepe, Bilkent, ODTÜ ve sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyesi, buradan Mansur Başkan'a da gönderme yapıyorum. Bu üç üniversitenin arasındaki yol da her zaman maksimum en kötü yol. Sürekli bu mühendislerin hepsi birbirinin arabalarına çarpıyorlar. Ve bu şekilde tanışıyorlar. Çok sağ olsunlar gerçekten belediye. İşte böyle tekerleğin patlar durursun, diğeri sana yardımcı olur falan. Bu arada şaka yapmıyorum. Ankara'ya geldiğimden beri 4 kez falan başıma geldi. Orada zaten araba kullanmak ayrı bir şey yani.
Benim de tekerleğim patlamıştı. Evet.
Mesela orada bir tane kavşak, bu ne kavşak mı deniyor? Neyse artık 8 bilmiyorum.
8 tane yol birleşiyor. Oraya diyorsun.
Evet. Süper Mario bölümü olan yer var ya mesela. Orada falan yiyorsa çarpma yani. Zaten o böyle akıl oyunu gibi bir şey. Her neyse şakayı bir yana bırakıyorum ama gerçekten bir çizgi halinde aslında orada sürekli birbirine transfer olan, birbiriyle tanışan, konuşan falan filan bir sürü insan var. Evet, gerçekten bunlar da farklı şeyler yapıyor.
Şu an zaten coworking space'lerin bir anda böyle popüler olması, bütün startupların özellikle burada bir araya gelmesinin sebeplerinden biri de bu. Evet. Yani şu an içinde konuşmayı yaptığımız Kozon da bir şekilde, hızlı bir şekilde büyüyor. Çünkü herkes burada yer alıp işte bir komüniteye dahil olmak istiyor. Orada kurulacak komünite çok önemli. Yani birbirinden etkileşim, evet, ve kendini geliştirebilme imkanın çok önemli. O yüzden coworking space'ler biraz...
Sizin yaptığınız alanda var mı bu şu anda? Donanım alanında böyle dertleştiğiniz, konuştuğunuz girişimler Ankara'da birbirinize yanlaştığınız.
Umutcanlar, Evreka. Yani sık sık konuşuyoruz. Neuroses var, Erhanlar.
Evet,
onlar, yani onlarla aynı dönemdeyiz zaten. TÜBİTAK desteği alırken aynı dönemdeydik. Hala görüşüyoruz. Erdemler var oyun sektöründe, apps. Onlarla yani donanım yapmıyorlar ama hala yazılım konusunda bile destek birbirimize oluyoruz. Yani bu tarz Büyütek var, işte Karel var, Arvento var. Hepsiyle aslında konuşup bu şekilde şeyler paylaşıyoruz yani.
Tecrübe paylaşımı oluyor. Zaten aslında donanım startuplarında genelde aynı sorunlar yaşanıyor yani. Ürünün üretim süreci işte kalıptır, malzemelerin bir yerden tedarik edilmesidir, onların nerede üretileceğindir, kalitesidir. Hani genelde benzer sıkıntılar yaşanıyor aslında. Ürün çıkarabilme sorunu yaşanıyor. Yani ürünün Ar-Ge süreçlerinden çok ürünü ticarileştirme sorunu oluyor. Çünkü burada tamamen durum biraz finansal güce bakıyor. Yani siz gayet Ar-Ge süreçlerinin donanımı, yazılımı geliştiriyorsunuz. Ürün tasarımı da yapıyorsunuz. Endüstriyel tasarım da bitiyor ama daha sonra o ürünü o aşamaya geçirmek, o çizgi biraz
seri üretim
yani. Seri üretim yani.
Tamam, şimdi konuyu çok dağıttık. Biz şeye dönelim. Siz şimdi 4 founder bir araya geldiniz ama sen sonradan ekibe dahil oldun. Evet. Kendi girişimin vardı, bıraktın. Peki bu fikri nereden buldunuz? Ve bu fikre nasıl geldiniz? Bu acı noktası nereden geldi?
Bu fikir 2015'teki bir tatilimizde ortaya çıktı. Yani bir yazlık kiraladık Bodrum'da. Yazlığın sahibi İngiltere'deydi. Şimdi ondan anahtar almamız gerekiyor. İşte anahtar nerede? Bahçıvan'da. Bahçıvan nerede? Sitede bir yerde görevli. Bahçıvan'a ulaşamıyoruz. Site bayağı kapalı bir site. İşte böyle bir acımız oldu eve girerken. Evden çıkarken de buna benzer bir acı yaşadık. Bu sefer de anahtarı nereye bırakacağız? İngiltere'deki hanımefendi gerçi hızlı döndü. İşte dedi ki şuraya bırakın gidin. Oraya bıraktık gittik. Sonra yolda Ankara'ya dönerken işte biz ev otomasyonu falan şeyleriyle evde böyle sensörlerle oynuyoruz. Bunu niye dindirmiyoruz? Bunu da dindirelim o zaman. Bu anahtar dijitalleşsin artık. Yani fizikselliğini biraz ortadan kaldırmaya çalışalım. Dijitalleştirebilirsek de belki bu acıyı dindiririz kaygısıyla yola çıktık. İşte döndüğümüzde de o zaman Twitter'ın bir çağrısı vardı. Ona başvurduk. Oradan Bilkent'le beraber Viveka'yla da tanıştık. Hafif pivot ettik. İlk amacımız şeydi çünkü. Yani kilidi akıllandırıyoruz. Evi de akıllandıralım. Airbnb'nin bizi cezbeden bir marka değeri ne ulaşmıştı? 25 milyar dolar civarındaydı o sene. İşte biz de buradan acaba pay alabilir miyiz Türkiye'den falan kaygısıyla yola çıktık. Sonra bizi hafif pivot ettirmeye yöneldiler. Dediler ki bunun hepsini yapamazsınız zaten. Kilit madem ilk çıkış noktanız, kilide dönün. Biz kilide odaklandık. Hala da kilit dikeyinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Okey, peki ilk geldiğiniz noktada kilidin büyük bir problem olduğunu düşündünüz. Yani şimdi ilk günkü halinize dönüp ne derdiniz? Onu çok merak ediyorum.
Şu an kilit üstüne giren donanım aslında kilit bazlı değil de donanım bazlı bir şeye dönerdik biz. Yani bir donanım işi yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız ya bu koşullarda? Onu düşünürdük belki en kötü. Ama ben gittiğimiz süreçten, öğrendiğimiz yoldan, işte edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak hani bir daha olsa bir daha yaparım aynı şeyi derdim. Ama daha iyi yapardım.
Yani nasıl daha iyi yapardın? Bu çok önemli çünkü şey yani hani bayağı bir iterasyon geçirdiniz. Ben de çünkü birkaç kez konuştum sizinle. Ve böyle hani bir de hardware hatanın maliyetinin çok fazla olduğu bir yer. Yani bir işte yazılım şirketinde ne bileyim 50 kez iterasyon yapabilirsin. Bir buçuk ayda bile yapılabilir yani değil mi? Yani böyle tık tık tık sürekli deneyebilirsin falan filan. Hatta bunun etrafına çalışan yani böyle işte Lean Startup diye bir şey var mesela, sadece yazılım dünyası için geçerli. Herhalde sizde programlanabilir bir böyle ne denir materyaller olana kadar falan filan öyle bir dünyanız da olmayacak yani. Çünkü kalıp kullanıyorsun, bilmem ne kullanıyorsun gibi.
Aslında donanımda seri üretime geçmeden önce işte ilk prototipleme aşamasında hani yazılı bir yazılım kadar tabii ki hızlı olmasa da aslında birçok şey deneyebiliyorsunuz. Aslında iterasyon geçirebiliyorsunuz yani. Versiyonlayabiliyorsunuz, ürünün işte mekanik aksamlarını değiştirebiliyorsunuz, elektronik kartta geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Ve bunları hani bir yazılım kadar hızlı olmasa da aslında böyle birkaç haftalık süreçlerde hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz.
Ama müşterinin önüne götürmeden bir iterasyon olmuyor.
Evet, aynen. Yani işte zaten şey orada, problem orada. Müşteriye gidemiyorsunuz çünkü seri üretim yapmanız lazım. Evet. Seri üretim yapabilmeniz için de işte belirli kaynak ayırmanız lazım. İşte moldimes yapmanız lazım. İşte kalıp yapmanız lazım. Kalıbı bir kez yaptıktan sonra da değiştirmek için büyük maliyetlere katlanmanız lazım. O yüzden bu kalıbı yapana kadarki süreci bir kere geçirebiliyorsunuz ve onu en iyi şekilde geçirmeniz lazım. Aslında daha iyi yapardık dediğimiz şey bu süreci aslında nasıl ilerlediğini öğrendiğimiz için aslında yeni yapabileceğimiz ürünleri çok daha kısa sürede yapabilme şeyine kavuştuk. Yeteneğine kavuştuk diyebilirim.
Ya o yüzden mesela bizim ilk çıkış noktamız kapı kilidiydi ama şu an mobilya kilidi tarafında seri üretime kavuşturduğumuz bir ürünümüz var.
Evet, bana bu macerayı bir anlatın Allah aşkına. Nasıl oldu da kapı kilidinden mobilya kilidine, mobilya kilidinin ne olduğunu bilmiyorum. Bana onu da bir anlatın lütfen. Ve de ilk aslında sonuçta çok basit bir şey döngünüz var değil mi? Yani bir ürün akışı var hep anlattığınız. Ama onu mobilyada da uygulayabiliyorsun. İşte normal bisiklette, kapıda da bisiklette yani, kapıda da uygulayabiliyorsun gibi. Yani aynen şimdi o döngü ama ondan sonra iterasyon. Bu arada aynı şey işte Picus'ta da var ya, bizim ana baz değerimiz ne? Bir saldırganın davranışının bir ortamda simülasyonu yapmak. Ama mesela biz bunu 3-4 kez falan simülasyonun şeklini, zaman aralığını, aynı zamanda simülasyonun yaptığımız ortamı değiştirerek her seferinde pazarımıza büyüttük. Ve farklı iterasyonlar yaptık onun üzerine de. Mesela siz de bunu anlatın. Nasıl oldu?
Ya kapı kilidini yapıyorduk zaten. İşte ilk odağımız orası olduğu için kapı kilidinin seri üretime kavuşma derdimiz vardı. Ama aldığımız yatırım orayı tam kurtarabilecek miydi emin değildik.
Nedir mesela oradaki şey ne yani mesela?
Bir... Kapı kilidinin çok daha fazla çok daha fazla parçası vardı. Hı-hı. O yüzden daha fazla nakit diyordu bu iterasyonlar sırasında. Mobilya kilidinin biraz daha az parçası vardı. Mobilya kilidinin iterasyonları biraz daha yönetilebilir kılıyordu o yüzden. Böyle olunca ikisinin hem pazar market size'ına baktık. Hangisinin daha pazarı daha büyük, daha fazla müşteri talebi var. Bir de bunu iterasyon yapabiliyoruz. Bunda iterasyonlarımız daha yavaş hareket ediyor. O zaman tamam, biz önce mobilya kilidiyle çıkalım. Burada bunun iterasyonları tamamlanmış olacak. Arkasından da kapı kilidini tekrar üretiriz. Kapı kilidine tekrar döneriz gibi bir kaygı ortaya çıktı. Tabii burada mobilya firmalarından gelen talepler, işte inşaat sektörünün biraz daha geriye gitmesi son 1-2 yılda gibi durumlar ortaya çıktı.
Bir de kapı kilidi dediğiniz alan aslında daha yani Red Ocean dediğimiz, yani aslında rekabetin daha fazla olduğu bir alan değil mi?
Aslında öyle ama yani
şey düşünüyorum da mesela kapı kilit diye bir yer var yani Türkiye'de mesela, hani sen Türkiye'de de bir şey yapmaya çalışsan sonuçta o adamın alanına giriyorsun. O adam da yani 70 yıldır falan onu yapıyorlar herhalde.
Evet, evet, evet.
Ve böyle hani seni sevmeyip boğazına basabilir yani bir anlamda.
Evet,
aynı şey aynı şey yurt dışında da öyle yani. Kapı kilidi var. İsveçli bir firma vardı.
Evet.
Assa Abloh var mesela bilmem ne falan. Yani bu tarz firmalar var. Bunlar da böyle şeylerden yani sonuçta adamın 100 yıllık işi yani bunlar. Sen onu gidip bozmaya çalışıyorsun gibi bir yaklaşım olur. Ama diğer alan bilmiyorum. Mobilya kilit markası diye bir şey duymadım ben.
Evet, mobilya kilit bir özel markası yok aslında.
Aynen. Yani aslında genelde bu dediğimiz firmalar işte yan bir ürün. Yani aslında direkt odaklarında bu yok. Yani çok üzerinde teknoloji geliştirmiyorlar diyelim. İşte RFID kartlarla yapmaya çalışıyorlar. Daha basit yöntemlerle yapmaya çalışıyorlar. Daha ucuza yapmaya çalışıyorlar. Yani böyle aslında biraz kaçak üretiyorlar orada.
Daha da imkanlar var aslında orada. Zaten aslında mobilya kilidi pazarında genelde var olan firmalar mobilya parçası üreticileri bir şekilde bu ürünü
satın şekilde parça üretiyor. Gibi bir şey. Ben marka aynen olduğuna öyle inanmıyorum. O da bence çok mesela pazar pozisyonu olarak daha iyi. Neden? Çünkü çok büyük oyuncuların olduğu bir alana girmeye çalıştığın zaman oyuncular böyle bir de çok benim bildiğim uçtan uca entegrasyonları var böyle kale falan. Bir sürü kapatmış durumdalar falan. O zaman mesela hep şeye gidersin sen. O zaman ben doğrudan tüketiciye satmanın bir yolunu bulayım. Neden? Çünkü zaten bütün dağıtım kanalları onların elinde.
Aynen.
Değil mi? Onu yapamayacağın için de bu arada yani tüketiciye kilit satmak yani hani zor.
Maçta bir ürün evet, olduğu aynen için direkt ulaşman çok zor. Çok ciddi bütçelere ihtiyacın var. Bu sefer kalıpta gereken bütçeler müşteriye ulaşmak için de tekrar harcaman tabii gerekiyor. Aynen. Oldukça zor.
O zaman işte bir de şöyle bir durum var. Ürün satıyorsun. Yani mesela ben yazılım satıyorum. Biz işte bir müşteriden bir yılda kazandığımız paranın neredeyse 1,5 katına kadar falan o müşteri kazanmak için para harcadığımız oluyor. Neden? Çünkü ortalama benim müşterimin 4-5 yıldan daha uzun ömrü oluyor. O zaman yıllar içerisinde kazanacağım için okey diyorum mesela. Biraz bu sene eksiye düşeyim ama sen onu dediğin zaman
bir tane satıyorum. İkincisini Allah bilir ne zaman alacağı geliyor olay.
İşte orası böyle hani denklemi tutturması hani ünlü denklemimiz var. Denklemi tutturması zor bir yer olabilir gerçekten. Peki mobilyada nasıl? Ve bir de şunu merak ediyorum yani nasıl oldu da bu fırsatla karşılaştınız ve nasıl bunu
aslında buna girmeden önce bir önceki konuyla ilgili ufak bir şey eklemek istiyorum.
Tabii.
Aslında önümüzde kapı kilitliğiyle yani bu aslında Assa Abloh örneğini verdik. Yani onların bakış açısının nasıl olduğunu anlatmak için ufak bir örnek vereyim. Yani en iyi örnek burada August. Şimdi kilitler şu şekilde şekilleniyor dünyada. Amerika'da bir kilit sistemi kullanılıyor. Bu deadbolt dediğimiz bir sistem. Türkiye, işte Avrupa, Afrika ve Rusya'nın bir bölümünde kullanılan ve bizim şu an evlerimizde herkesin evinde olan anahtar yani 360 dereceden daha fazla dönebilen anahtarların olduğu Avrupa tipi silindirler dediğimiz silindirler kullanılıyor. Bir de Çin pazarında da deadbolt'un farklı bir versiyonu.
Deadbolt dediğin ne oluyor bu arada?
90 derece dönen ve kapıyı işte Amerikan kilitlerinin kapıyı kilitleyen.
Sürgülemek aslında. Yani
kulaklıklı bir kilit sistemi aslında. Balkon kilitlerine benzer evde kullanıyorlar gibi aslında.
Bu Avrupa tipi silindirler Amerika'da kullanılıyor.
Bir Amerika'daki mesela kapılar hep bir aşırı uydurukasyon geliyor da onlar.
Evet, aynen daha öyle.
Daha kötü bir şey değil mi?
Aynen. 90 derece dönen bir sistem.
Kilit kapı görmedim ben herhalde Amerika'da yani.
Evet, aynen.
Ya, Amerika'da bu akıllı kilit sistemi August böyle milyonun üzerinde satışa ulaşmış bir marka aslında. Ve bu markayı bu İsveçli firma 2 sene önce sanırım yanlış hatırlamıyorsam.
2017'nin Ekim'inde.
Aynen. 2017'de satın aldı. Yani onlar exitlerini yaptılar ve çok yüksek bir tutara bu satış yapıldı. Yani aslında söylenmeyen bir rakam yapıldı ama en son değerlemeleri sanki 400 milyon dolar.
500'ün üzerindeydi. Aynen. Yani 1 milyar dolarına satış yapıldığını tahmin ediyoruz.
Aynen öyle bir konu var. Bu kilit Avrupa'da, Amerika'da çok iyi bir pazara çok iyi fit etmiş durumda. Yani çok fazla satmış durumda. Ama Avrupa'da hala böyle bir pazarda açık var. Mesela rakiplerimiz var evet ama hala yayılma aşamasındalar. Yani aslında bizim şu aşamada çıkıp Avrupa pazarına çok hızlı yayılabileceğimiz ve bu dediğimiz geleneksel markaların da dikkatini çekebileceğimiz bir pazar hala.
August ne kadar para raise etmişti? Ne kadar para aldılar? Bir de nasıl gittiler sizce yani? Onların pazarı kazanan stratejisi nasıl oldu?
Ya bildiğim kadarıyla 100 milyon civarında bir reis
aynen
var.
Okay.
Aynen. Ya donanım olunca çok
aynen, yakarı aynen
var. Yani Amerika'da bildiğim kadarıyla en son %25'i gibi bir şeyle, dominasyonla pazar liderlerdi. Ya Amerika tabii bizden daha böyle şeylere en azından son kullanıcı meraklı olduğu için daha rahat son kullanıcıya ulaşıp ürünlerini iyi bir yerde konumlandırmış. Bir de galiba yani onlardan birileriyle konuşma şansımız oldu. Türk şeyleri var. CTO'ları var.
Gerçekten.
Aynen.
Wow, çok iyiymiş.
O yüzden onun dediği, mesela Apple Store'larda satmayı yüksek konumlandırmışlar ürünlerini. Hı-hı. Apple Store'da satmak onlara bir ivme kazandırmış. Bunu söyleyebiliyorlar yani. Amerika'da. Ama burada tabii o kadar yüksek konumlandırıp ne kadar ulaşabilirsin veya Avrupa pazarında bakmak lazım tekrar bunlara.
Yani evet. Hem o kadar, ya Türkiye'de öyle yüksek konumlandırdığın zaman çok manasız küçük bir pazar oluyor. Amerika'da konumlandırdığın zaman yine öyle
%25'e tekabül ediyor.
Çok büyük bir şey yani. Yani çünkü Apple dediğin, işte zaten Apple'ın da %25 pazar payı var yani şeyde, Amerika'da. Ve en fazla harcayanlar yani. O da bir kanal oldu aslında. O adamın dükkanında bulunmak falan diye bir şey var aslında. Ama yani hani Avrupa'da da aslında benzer bir strateji izlenebilir de, neden bu tarz firmalar bu kadar fazla para raise ediyorlar? Çünkü çok, yani her uçtan uca her şey çok maliyetli bir süreç yani. Mekatronik yapıyorsun sonuçta bir şekilde, değil mi? Yani mekanik elektronik bir şey var ortamda. Bunun yazılım tarafı da pahalı, elektronik tarafı da pahalı. Bunları üretmek, yani sen git Çin'de üretirsen falan bile prototiplemesi bilmem nesi pahalı. Sonra gidip onları fiziksel olarak oralara götürmek pahalı gibi.
Evet. Aynen. Doğru. Evet, yazılımda böyle bir dert yok. Bir publish'le Amerika'dan Avustralya'ya her tarafa aslında ürünü gönderebiliyorsun. Biz işte ürün göndermek istiyoruz. Azerbaycan'a, Kıbrıs'a, Hollanda'ya. İşte gümrük yasalarına bak. Regülasyona bak.
Tamam, farklı bir tecrübe oluyor aslında orada da yani. Hani işte müşteriye bir tane demo ürün göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Pil takacak mıyız? Pilsiz mi göndereceğiz? Bunlar çok farklı şeyler aslında. Onları da açıp bakıyoruz, araştırıyoruz. Firmalarıyla sürekli yakından çalışıyoruz.
Kadir Kömen'le tanışıyor musunuz?
Tanışıyorum.
Aynen. Ben de tanışıyorum.
Konuşuyor musunuz?
Çok fazla bilgi paylaşımında bulma şansımız olmadı ama sadece tanıştık.
Tamam, okey. Ben sizi bir kendisiyle konuşayım bence. Bir konuşun yani. onun da güzel deneyimleri vardır yani bu şeyle alakalı.
Evet, evet.
Özellikle şey, bence ürünü premium bir yere konumlandırma noktasında çok yetenekli olduklarını düşünüyorum. Yani hem firma olarak hem de yani Kadir bence özellikle o şeyde. Yani bir de onların hikayesinde de biliyorsunuz aslında daha ucuza bir şey yapma diye bir başladıkları bir macera var ama ondan sonra şey görüyorlar yani, hani alakası yok, hani aslında bir problem var, biz bunu zaten daha da premium şekilde konumlandıralım çünkü milletin ödemeye aslında şey var,
isteği var
şeklinde. Ama tabii onların pazarında hyperspender consumer ya da aslında şahıs şirketi dediğimiz bireylerin olduğu bir ortam aslında orası. Neden? Çünkü adam kamera aldığı zaman, yani kamera ekipmanı falan alıyorsa muhtemelen kamera profesyoneli falan olma ihtimali var falan gibi bir şey var tabii. Okey, şimdi daha demin
mobilyaya
yani nasıl pivotladınız diye bir soru vardı, yani oraya dönüyorum.
Roadmap'te bizim aslında hepsi vardı. Kilit
dikeyinde kalalım. Bu kelimeyi kullanmak istediğin emin misin?
Kilit dikeyinde kalalım, işte bisiklet kilidi yapalım, işte mobilya kilidi yapalım, kargo box yapalım, insanlar kargosunu da alsın. İşte böyle bir yol haritamız vardı.
Şimdi bana bu roadmap'in bir sunumunu yaptı. Böyle ben direkt şey oldum, yani bu ne falan diye. Böyle çünkü böyle şey, hatırlıyorum, iki renk kodu kullanmıştın.
Aynen, doğru. Aynen.
Tüketicilere ve B2B'ye giden böyle. Evet, doğru. Uzun bir yolculuk böyle. Ben böyle abi bir yere odaklansanız
anlat
falan
anlat
diye.
Bitti. Evet,
yani. Aynen. Anlatıyor böyle işte, doktora tezi gibi bir şeydi yani.
Aynen, aynen.
Ama işte ondan sonra oradan bir şey seçmek zorunda
kaldık. Orada evet, yani şöyle oldu. Bir mobilyacı bize tamam, kapı kilidini yapmışsınız, okey, çalışıyor, biz bunu denedik. Bunun mobilyasını ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz diye bir şeyle geldi. İstekle. Biz zaten ufak tefek roadmap'te, yine tekrar vurgulayacağım ama ufak tefek yani oluşturabildiğimiz için biz bunu yaparız ya, bir ayda prototipi hazır aslında dedik. Bu bir ay zaten Çin'den bir şeyin gelmesini bekliyorsunuz bizim için. Öyle bir durum var. Geldi, çalıştırdık. Ha okey, tamam biz bunu alırız dediler direkt. Biz de tamam bunda galiba daha hızlı hareket edebiliyoruz. Tabii öğrenme körvünü geçmiştik aslında kapı kilidinde. O yüzden daha hızlı hareket edebilme şansımız vardı.
Evet, sıfırdan başlasak büyük ihtimalle kapı kilidinde olan şeylerin, servanların hepsini tek tek geçecektik.
Onu hallettik. Sonra baktık okey bu daha fazla istek duruyor. Çünkü şimdi herkesin bir kapısı var. Bir tane alabiliyor. Ama mobilya tarafında herkesin bir sürü çekmecesi, bir sürü dolabı, bir sürü saklamak istediği gözü var. Öyle olunca daha fazla adet ortaya çıkıyor. Hı-hı. Yani mobilya sektörü de sürekli Türkiye'de özellikle büyümeye çalışan, işte yurt dışına ihracatını ikiye katlamaya çalışan her yıl bir dinamiği var mobilya sektöründe. Okey, o zaman biz elimizdeki parayı buna kullanalım. Bu çıksın ilk ki biz daha fazla revenue yaratalım. Arkada bunu işte kapı kilidine de kullanalım kaygısıyla devam ettik.
Yani tüketici pazarını tam emin olmamakla birlikte bence böyle bir pazarda bir yandan şey de var. Eğer bu anlattığınız ürünü ben alıp herhangi bir mobilyaya monte edebiliyorsam, aynen, eğer böyle bir dinamik oluşturabiliyorsak, aslında ben bir mekan sahibi olarak oradaki çekmecemi dahi aslında kilitli bir çekmeceye çevirebilirim. Ve aslında hani onun, yani bir şeyleri kiralamak için böyle bir alanı falan filan bile aslında kullanabilirim, değil mi?
Evet, yani. Evet. Hatta işte mesela bir co-zone'dayız, co-working space'de. Burada da kullanıcılarına kiralayabildikleri dolaplar var aslında bu işletmenin. Onu yönetmek için güzel bir çözüm önerisi aslında bu. Yani veya bir kargo alanını yönetmek istiyorsanız, bu işte e-ticaretten gelen kargoların alışverişi gibi şeylerse, bunu yönetebilmeniz için de güzel bir çözüm oluyor. Yani bunu Azerbaycan'da hatta kurgulayıp şu an çalıştırıyor durumdayız.
Evet, orada Azerbaycan'da bir deneme alanımız var. Aslında oraya bir belirli gözleri, dolapları bu sisteme çevirip işte buradaki bir startupla değmez, onlarla beraber orada bir deneme şeyimiz yapıyoruz Azerbaycan'da. Çünkü Azerbaycan'da kargo sistemi çok şehir içinde gelişmemiş özellikle. O yüzden böyle bir şeyin orada daha hızlı fit edebileceğini düşündük. Yani daha hızlı penetre edebileceğini düşündük. O yüzden Türkiye'den başlamak yerine Azerbaycan'dan başlamayı tercih ettik açıkçası.
Mobilya kilidinin aslında avantajı da buydu. Yani çok farklı uygulama alanlarında kullanabiliyorduk. Aynen. Yani işte şahsi olarak evde alıp kullanabiliyorsunuz. İşte ilaç dolabıdır, temizlik dolabıdır. Ofiste kullanabiliyorsunuz, dolapta kullanabiliyorsunuz. Emanet dolabı yapabiliyorsunuz. Spor salonlarında kullanabiliyorsunuz.
Ve aslında kullanabiliyorsunuz. Yani diğer, şimdi şöyle bir şey var. Hoşuma gitti şimdi. Vallahi ilk defa hoşuma gitti. Çünkü ilginç bir şey ama normal kilitle yaptığım zaman olmayan bir şey oluyor. Çünkü ne kadar mobilya kilidi olursa aslında ağınız o kadar güçleniyor.
Evet, doğru.
Öyle, çünkü ben farklı bir sürü yerdeki mobil kilit noktalarını kullanabilir hale gelirim tüketici olarak. Ve tüketiciye en sonunda yaratılan değer artar.
Evet, doğru. Yani ya, en son zamanlarda paylaşım ekonomisinin büyümesi bize de burada fırsat doğuruyor diyebiliriz. Yani araba paylaşmak gibi dolap paylaşmaya, işte oda paylaşmaya dönebilir tabii bunlar.
Yani evet, şey de var. Yani ne bileyim, mesela en basitinden peer to peer, yani kişiden kişiye olan, yani Letgo'nun mesela, Letgo'dan ben şimdi iPad'imi satacağım. Tamam mı? Nereye, nasıl satacağım? İnsanlarla da yüz yüze de görüşmek istemiyorum. Yani mesela ortak bir alanı bırakayım, ondan sonra oradan erişsin, alsın gibi bir şey de yapabilirsin. Yani aslında bu tarz şeylerin de önünü açıyor. Tam bu podcast çekmeden önce bahsettiğim şeylerden birisi buydu yani. Eğer yaptığınız bir iş bir şeyin maliyetini çok azaltıyorsa ve daha önce yapılamayan bir şey yapılmasını sağlıyorsa, ya da yani çok premium bir şey yapmasını sağlıyorsa insanların, o zaman gerçekten büyük bir inovasyon olabilir.
Evet, yani biz de bunun için çalışmaya ve fırsat yaratmaya çalışıyoruz insanlar için.
Ya tek başına bir mobilya, ya şey gibi düşünülüyor. Bir mobilya kilidi gibi düşünülüyor. Ama bunu farklı sektörlerde kullanmaya başladığınız zaman o zaman bir değer yaratmaya başlıyorsunuz. Aslında biz de oralara götürmeye çalışıyoruz mobilya kilidi. Okay. Ya sadece bir mobilya kilidi gibi düşünmek istemiyoruz olayı. Aynen. Bir iş planı çerçevesinde değer yaratacak ve hızlı bir şekilde penetre olabilecek bir ürün gibi düşünüyoruz.
Çünkü şimdi anahtar dediğin şeyin çok fazla kişide olmasını sağladığın zaman aslında, yani güvenliği tamamen yok etmiş oluyorsun. Anahtarı geçici süreliğine yapmanın da bir manası olmuyor. Sürekli nasıl değiştireceksin? Ama aslında siz bunu sağlıyorsunuz, değil mi? Yani sonuçta belli kişilerin belli zamanlarda yaşayabilmesini sağlıyorsunuz.
Kesinlikle.
Evet. İlginç. Güzel. Yani bu kadar konuştuktan sonra bir anda inancım yükseldi.
Ya zaten peki, bunu sunumlarda da yaşıyoruz ya. Böyle bir yerden ilgilenmiyor bir grup sunum yaparken. Bir yerden yani onun yaşadığı bir acıya bir şey dokunuyorsun. Aa evet, ben de yaşıyorum ya. Tamam, ben bunu alırım oluyor bir anda.
Yani. Uber'in böyle bir ilk 5-6 yatırımcısı falan öyle bu arada. Yani işte düğünden taksi bulamadım, ondan sonra falan filan deyip böyle San Francisco'dan yatırım yapmışlar. Bu arada şu anda mesela ben sizin yatırım sunumunuzu alıp baştan yaparım. Yani tamamının bütün senaryoyu değiştirdim. Mesela iki renk kodu olmayan, yani böyle 700 bin tane roadmap'te şey olmayan falan farklı bir şeye çeviririm yani.
Podcast'ten sonra oturalım beraber çalışalım.
Bu akşam biliyor musun? Bir yaparız gerçekten. Yani olur yani gerçekten şey çünkü ben hep dediğim gibi bu şeye bakıyorum. Abi bu öyle bir şey maliyetini aşağı indirdi ki artık insanlar yapamadıkları XYZ'yi yapabilir hale geldiler. İşte Minecraft'ta yer çekimini azaltıyorsun. Bir anda zıpladığında başka yerlere gidebiliyor karakter gibi bir şey aslında. Peki vizyonda ne var? Bana bir de onu anlatın. Ondan sonra da kısa dönemde size nasıl yardımcı olabilirim?
Ben tekrar roadmap demek istemiyorum. O yüzden Gökhan veya Çağrı bir şeyler bahsetse.
Yani roadmap değil bu arada. Roadmap dediğin zaman görülebilir bir alandan bahsediyorum. Yani hani unlock bundan 5 yıl sonra nerede olurdur? Roadmap'le gidebileceğim bir yer değil yani. Roadmap'le gidiyorsa söyle biz de yapalım. Bir şey olmuyor.
Gidilmediğini
görüyoruz. Evet.
Aslında yaratmak istediğimiz şey şu. Şimdi tek bir uygulama üzerinden yani bizim uygulamamız üzerinden nereye giderseniz gidin bir tane unlock'la karşılaşın. Bir dolapla ya da bir çekmeceyle karşılaşın istiyoruz. Yani spor salonuna kayıt yaptırdınız ve oraya girdiniz, spor salonuna eşyalarınızı koyacaksınız dolaba. Tek bir uygulama üzerinden, bizim uygulamamız üzerinden oradaki dolaba eşyanızı koyduktan sonra çıkıp size gelen kargoyu da bir kargo teslim noktasından yine bizim uygulamamızda alabiliyorsanız eğer evet biz bir şeyleri başarmışız demektir ve buraya ulaşmışız demektir. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi alanda olursanız olun aynı kilidi başka çözümler için kullanabileceğiniz bir evren yaratmak istiyoruz aslında. Bunu böyle diyebilirim.
İşte bu aslında network effect dediğim şeyin maksimize olduğu nokta. Yani bunu yapmanın yolu tabii yani bütün pazara bu şekilde saldıramazsınız. Dikey dikey gitmeniz lazım. Bazı dikeyleri seçip ilerlemeniz lazım. Kısa dönemde ilerlemeyi düşündüğünüz dikeyler ne?
Ya şu an ilerlemeyi düşündüğümüz en büyük dikey daha kolay ulaşabildiğimiz için mobilyacı tarafı. Hı. Tabii ki yani. Yani ilk başta mobilyacıların sorunlarını çözelim. Mobilyacıların satış ağı bizim ürünümüzü pazarlasın.
Bu arada mobilyacılar bile o kadar büyük ki. Yani mobilyacılar deyince çünkü yani oğlum her şey mobilya zaten. Yani nereye, neden bahsediyorsun?
Ama evet. Ofis mobilyası özelinde aslında. Aynen. Ofis mobilyası özelinde.
Yani... Ki orada da çok fazla firma var yani. Türkiye'de mobilya üretmeyen yani herhangi bir şeyinde mobilya bulabiliyorsunuz. Aynen. Hatta fuarlar falan bile yani. Her şeyde fuar oluyor yani.
Yani çünkü sonuçta bir sürü şeyin yerelde de üretilmesi gerekiyor. Mobilya da biraz öyle bir şey. Kesinlikle. Yani Türkiye'de de ondan, yani Ankara'da bile işte koskocan siteler falan filan diye bir yer var.
Yani yüzlerce mobilyacı var zaten. Evet, yani biz bile şaşırıyoruz neler nelerle karşılaştığımıza. Mesela ziyaret ediyoruz küçük bir mobilyacı düşünerek. Aslında yok. Yani adam 15 ülkeye falan ürün gönderen bayağı büyük bir mobilyacıymış. Evet. Yani hedef dememin sebebi şu. Daha kolay anlaşabiliyorsunuz. Yani gösterdiğiniz ürünü çok kolay anlıyorlar. Çünkü ona benzer aparatları sürekli kullanıyorlar. Tasarladıkları şeyler. Mesela 60 bayisi oluyor. Farklı alanlara hizmet ediyor 60 bayisi. Ama siz bir tane mobilya üreticisine verdiğinizde artık o aşağıdaki 60 bayinin acısını onlar düşünmeye başlıyor. 60 bayi kendi düşünmeye başlıyor. Biz düşünmüyor hale geliyoruz. Biz sadece ana üreticiye vererek biraz daha vizyonumuzu görme şansımıza sahip oluyoruz.
Peki bu mobilyacılarla çalışırken ne öğrendiniz? Nasıl bir iterasyon süreciniz oldu?
Herkes aslında marangoz. Kendileri de kabul ediyorlar zaten. Yani
biz
marangozuz. Evet, teknolojiye meraklıyız, inovasyonu seviyoruz, bunu katmak istiyoruz ama gelin bunu beraber yapalım. Siz bize şöyle takacaksınız, böyle kullanacaksınız deyin, biz onu takacağımız yeri buluruz diyorlar. Yani, bayağı aslında anlaştık ya çoğuyla.
Aslında elektriğimiz uyuyor mobilyacılarla.
Peki üründe ne tarz değişiklikler yaptınız onlara uyması adına?
Yani şöyle, mesela şöyle talepler gelmişti. Biz aslında tek bir ürün ortaya çıkaralım. Herkes aynı ürünü alsın konseptleri çıkıyorduk ama bazılarında mesela yaptıkları mobilyanın stilleri farklı. İşte mobilya çeşitlerinde farklılıklar var. O zaman takabileceğiniz yerlerde de ufak tefek değişiklikler oluyor. O yüzden mesela birkaç kapak değişikliği işte kilit yerinin 3-5 santim geri alması, 3-5 milim pardon geri alması gibi noktalardan bazı mobilyacılara ufak tefek işte değişik versiyonlarını verebiliyoruz. Yani öyle bir alan yaratabiliyoruz onlar için.
Yani aslında üründe biraz da olsa modüler bir şey yaptınız ki evet. Farklı farklı mobilyacılar şey yapmadan ihtiyaçları doğrultusunda bir şey çıkartabilirsin.
Yani kalıplarken bunun bir kısmını düşünmüştük işte. İki farklı model planlamıştık mobilya kilidinde. Bunlar işte biri çoklu kullanılabilir, biri tekli kullanılabilir. İşte tekli kullanılırken bunun bataryasını dışarı alabilirsiniz, bataryası beraber kullanabilirsiniz diye düşünmüştük. Bazıların çok ciddi karşılık bulduğunu ve çalıştığını fark ettik ama bazı yerlerde de ufak tefek yani mobilya sektörünün çok içinden gelmediğimiz için belki de değişikliklere ihtiyaç olduğunu fark ettik ama çok da zorlanmadık değişikliklerde minimal şeylerle çözebildik aslında.
Yani buradaki en önemli özelliğimiz hepsi için modüler yapıda bir şeyler sunabiliyor olmamız. Yani çoklu bir dolap sistemi kullanıyorlarsa farklı bir kilit verebiliyoruz. İşte tekli kullanıyorlarsa farklı bir kilit veriyoruz. Mobilyası farklı şekilde çalışıyorsa ona uygun bir modüler yapıda bir şey de verebiliyoruz. Yani hepsinin isteklerini karşılayabiliyoruz. Birine şey demiyoruz yani. Evet, bu kilit sizin dolabınızda çalışmaz.
Peki mobilyacıyla çalıştığınız zaman ne kadar bu arada şu anda tam yatırımcı soruları soruyorum. gerçekten de o şekilde bir bölüm oldu. Neden? Çünkü en başta şeyi anlamaya çalışıyorum. Kurucularla problem ne kadar uygun? Hani ne kadar yakınsınız bu probleme? Ondan sonra gerçekten bu problemle çözdüğünüz, yani sunduğunuz çözüm bir uyuyor mu? Yani bence şey çok uygunsunuz. Hepinizin geçmişi çok uygun çünkü. Hani ilk sefer kurucusunuz. Hani üniversiteden çıkma kurucusunuz. Daha tüketiciye yakın bir şey yapma derdiniz var. Ama ondan uzaklaşmışsınız biraz da zaman içerisinde. Ondan sonra gerçekten üründe bir değer var mı? Bence her türlü var. Ama o değer tabii gittiğiniz dikeye de göre çok değişiyor. Doğru dikeyi de bulmuşsunuz. Bence mobilyada daha fazla değer olduğunu da fark etmişsiniz bir yandan. Diğer şey de şu. En son gelinen ve aslında şirketin büyüme aşamasına girebilmesini sağlayan şey. Kanalla ürün uyuyor mu? Şimdi buradaki şey de şu. Mobilyacılar size şey diyor olabilir. Siz bize o kilidi getirin biz bir şekilde sokuştururuz diyor olabilirler ama dünyada hiçbir zaman hiçbir kanal yani satış kanalı kendini başka bir ürüne uydurmaz.
Yani evet.
Her zaman sen ürününü o satış kanalına uydurmak zorundasın. Ve aslında bu da size bir rekabet avantajı getiriyor. Çünkü karşınızdaki adamlar muhtemelen daha standartize edip bas bas böyle bir pazara bir şey göndermeye çalışır. Siz daha customize edilebilir bir şeyi belki scale etmeyecek bazı şeyler yapmak durumunda kalmanız gerekiyordu. Ama aslında bu da mobilya dikeyini kazanmanızı sağlıyordur.
Aynen.
Gibi. Okey. Güzel.
Ya. Yeah. Mobilyacılardan genellikle olumlu dönüşler alıyoruz. Yani mutlaka bir dönemde bakmış oluyorlar aslında kilitleri nasıl inovasyon katabiliriz diye. Biz götürdüğümüzde biz buna bir ara buna benzer bir şeyler aramıştık ama bulamamıştık kaygısı oluyor. O yüzden güzel
çünkü
oluyor.
Genelde direkt telefonla kontrol edilebilir, işte takip edilebilir ürün pek yok piyasada. Var ama henüz daha pazara yayılmış durumda değil. O yüzden hemen ulaşamıyorlar. Özellikle zaten Türkiye ve Avrupa pazarında çok hızlı bir şekilde ulaşamıyorlar. O yüzden buraya biz de daha hızlı hareket ederek hızlı bir şekilde bu kanala yayılmak istiyoruz.
Bir avantajımız da aslında hepsi teknolojiye açık oluyor. Yani bir şekilde ürünlerini akıllandırmak istiyorlar. Teknolojiye ilerleyen bir şekilde ürünlerini bir şekilde teknolojik akıllı hale getirmek istiyorlar ve mobilya konusunda burada çok fazla seçenekleri yok aslında. Evet. Ya işte ya masa tablasını ayarlayabiliyorlar, işte kilit kullanabiliyorlar. Şu an piyasadaki kilitler de dummy ürünler genelde. Ya yine RFID kullanıyorlar ya da numpad kullanıyorlar ama bir telefonla kullanabilen bir ürünü olmuyor. Hı hı. Ve bizim buradaki bir avantajımız da şu, zaten hali hazırda birçoğu belli bir kilit kullanımı oluyor.
Peki mobilya sektörüne bu kadar saldırdınız ne oldu? Elinizde kaç müşteri var?
Ya şu an ona yakın müşterimiz var hali hazırda kullanan. Genelde kurumsal müşterilere şu an ürünleri teslim edebildik.
Önden böyle toplu sipariş falan mı veriyorlar bunlar? Ne yapıyorlar?
Evet ya Bazısı proje
kapsamı. Fatura kesti.
Evet evet. Bazısı proje kapsamında yüksek adetli sipariş veriyor. Bazısı ise işte premium sınıf bir oturma grubuna, yani makam grubuna entegre ediyor. Düzenli bir adet alımı sağlayabiliyor.
Çok iyi. Bunlar böyle. Bu arada şey, yani hani bir donanım firması için gerçekten güzel şeyler yani. Yani bunları yapmak bir donanım firması olarak çok zor. Şey soracağım peki, ben bir mobilya firmasıysam sizden aynı zamanda white label olarak yazılımı da alabiliyor muyum? Kesin soru gelmişti. Şirketin soru değil mi?
Şirket şeyi olarak white label'ı vermemeye çalışıyoruz. Yani evet. Vermiyoruz hatta. Çünkü hiç
hayır diyebiliriz.
Evet, buna net hayır diyebiliriz. Evet,
yani şey, bence de hayır demelisiniz. Zaten bu tricky question'dı. Hadi doğru cevap verdiniz. peki tamam, şimdi. Zaten 50. dakikaya gelmek üzereyiz. Son böyle bitirmeden önce de şey sormak istiyorum. Yani next step'te ne yapıyorsunuz? Yakın zamanda bir planınız var mı? Bir şey var biliyorum zaten, onu söyleyin diye soruyorum falan şimdi. Yani ne zaman bir yeni ürün çıkacak ya da bir şey yapacaksınız?
Şu an zaten hep satışlarımız B2B üzerinden ilerliyordu. Biz B2C tarafını da test etmek, işte direkt son kullanıcıya ulaşmak da istiyoruz.
İsrarla ya. Allah'ım yarabbim ya. Evet tamam. Aynen. Kesin hemen gidin. Bence üzerine de sosyal network de kurabilirsiniz. Sakın abi, evet. Aynen işte, tamam yapın.
O da projelerimizden biri falan diyor burada.
Yurt dışı için aslında bir kanal bulduk. Ama daha önce Türkiye'de de hızlı bir şekilde denemek istiyoruz C tarafını. Orada ara kovanına çıktık. Aslında şu an orada satış kanalımızı deniyoruz. Ara kovanında ürünleri işte son kullanıcılara satmaya başladık. Aslında güzel de bir talep oluşmaya başladı.
Sattınız mı hiç?
Evet, evet sattık. Evet.
Arkadaşlarınız dışında?
Yok, hepsi arkadaşlarımız dışında diyebilirim.
Süper, okey. Peki neden alıyorlar? Onu çok merak ediyorum. Sizce neden alıyorlar?
Yani şu aşamada aslında ürünü gönderip kullanım şeylerine baktıktan sonra, kullanım datalarına baktıktan sonra, kullanım yönlerine baktıktan sonra bunu söyleyebiliriz. Bunu söylememiz daha doğru olur. Yani günlük kullanıma yayıyorlar mı, yoksa işte bir destek vermek için mi aldılar? Bunu görmemiz lazım. Şu aşamada bunu bilemiyoruz. Ürünleri gönderdikten sonra, Şubat ayı içerisinde göndermeyi planlıyoruz. Şubat ayı içinde gönderdikten sonra kullanım datalarına bakıp işte gerçekten kullanmak için mi almışlar, yoksa destek olmak için mi almışlar, onu göreceğiz.
Şu an fal bakmak gibi olacak belki ama siparişlerin geldiği lokasyonlar ve istenen adreslere bakınca daha böyle teknoloji meraklısı insanlar alıyor aslında. Hı hı. Veya işte bir iki tane de işte eczanesinde kullanabilecek, evinde kullanabilecek anne diyebileceğimiz kesimden birkaç sipariş var ama ağırlıklı olarak teknoloji meraklısı, early adaptörler diyebiliriz galiba.
İşte şey, teknoloji meraklısıysa innovator custom dediğimiz. Yani aslında onun ötesine geçmekte çok zorlanabilirsiniz. Yani hani şey, bir sürü hani bilgisayar oyunlarında da böyle PC oyunlarında da şey vardır. Yani böyle bilgisayar nerd'ü çok fazla insan vardır. Onlar alır ama onun ötesindeki pazara gitmen gerekir. Yani aslında Call of Duty yapman gerekiyor. Yoksa şey olmuyor. Orada bir korkum var zaten. Yani hani yani hobi şey kalması. Anlatabildim mi? Ama işte yani dediğim gibi zaten tüketici pazarını hiç anlamıyorum. Tek şeyim oyun oynamak. Başka bir şey de anlamıyorum. Orada bile erdemlerin yani mobil oyunlarını bile anlamıyorum. Yani eski oyun anlıyorum yani. Ondan benim de dediğim şeyleri çok kale almıyor yani. Ama dediğim gibi orada bir dar bir alan olabilir. O dar alanda da aslında o dar alanı dan para kazanmak çoğu zaman zor oluyor. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Yani hani sonuçta Bluetooth'la erişilebilir bir nokta yaratıyorsunuz. İlla kilit olmak durumunda mı?
Aslında değil. Yani Bluetooth'la erişebilen noktalar da hayal gücümüzle sınırlı yani. Biz bunu bir turnike de yapabiliriz. Hı hı. Bir sensöre de bağlayabiliriz. Yani bu şu an evet kilit hareket ediyoruz. Kilit bizim için de daha kolay ama yani bunu başka şeylere de bağlamamız mümkün. Yani çünkü nesnelerin interneti dediğimizde bundan sonraki süreçte daha da böyle etrafımızda bağlanabileceğimiz şeylerin artacağını düşünüyoruz, evet, ve planlıyoruz. Yani biz de bunun bir parçası olarak zaten insanlar buraya alışmaya başladıkça parçamızı büyüterek büyümeyi hedefliyoruz zaten.
Yani yine roadmap.
Roadmap değil aslında bu. Biraz daha önümüzü görmeye çalışıyoruz.
Geleceğimizi planlamaya çalışıyoruz.
Evet, zaten işte şey terra incognito, bir adım atacaksın, sonra görebildiğin yerden mantıklı olan yere doğru basacaksın. Evet. Sonsuz bir roadmap'le hep aynı yerine doğru gitmeyeceksin. Hani ben çocuğun üzerine çok geldim ya, çok özür dilerim.
Çok önemli değil ya, alışırım ben genelde böyle şeylere.
Evet. O zaman aslında şu anda ben arı kovanına girip sizin bu tüketici odaklı ürününüzü alabilirim.
Evet.
Deneyebilirim. Tamam, ben bir tane alayım bakayım, tamam, deneyeyim, sonra da size bir geri bildirim vereyim. Şöyle benim söylediğim şeyleri de hemen bir roadmap'e koyarsınız.
Zaten şu an kullanıcılarımız var, kurumsal müşterilerimiz. Onların feedbacklerini sık sık değerlendiriyoruz böyle. Yani bu tarz şeyler bizim için çok önemli. Çünkü az önce bahsettiğin, senin de söylediğin gibi kullanıcıya bunu asıl neden kullandığını biz öğrenirsek bizim için ürünü o yönde özellikler ekleyerek geliştirmek çok daha kolay hale geliyor. Ve sana daha iyi hitap ediyor.
Aynen. Şimdi mesela bizim Picus'ta da yaptığımız şeylerden birisi. Böyle ürün ekibi bir şey üretmek istiyor. Pazarlama ekibi bir şey anlatmak istiyor. İşte ne bileyim, bu arada bizde üç bacaklı bir pazarlama var. İyice rezalet yani. Teknik pazarlamamız var bizim. Çünkü bizim teknik alıcılarımız oluyor. Ürün pazarlaması var. Çünkü işte ürünü bir şekilde anlatman lazım. Bir de dijital pazarlama var. Onun dışında da bir de UX ekibimiz var. UX ekibi de bir şey yapıyor falan. Ve böyle hani herkes şey modunda işte. Geçen dalga geçiyordum işte hani. Persona yapacağız falan diye konuşuyoruz böyle. İşte benim persona. Hayır, benim persona falan. Böyle şey, benim Kara Murat falan böyle bağıran tipler var böyle sürekli. Bir persona anlatma derdimiz vardı ama orada şey gördük yani. Kullanıcıdan gelip kullanıcının senaryoları etrafında bir şey kurduğumuz zaman herkes ortak bir şeyde konuşabiliyor. Neden? İşte diyorsun ki bak, böyle bir kullanıcı var ve bu adam böyle bir senaryo yaşadı. Sen bu adama nasıl ürününü anlatırdın diyorum mesela, ürün pazarlamacı adama. Teknik adama diyorum ki sence bu adamın nasıl teknik ihtiyaçları var, o adamın nasıl teknik bir dille konuşurdun. Dijital pazarlamada da ben şey diye düşünüyorum mesela, işte bu adam nasıl bir Google'da ne diye arardı diye düşünüyorum. İşte ürün ekibi de şey diye bakıyor. Yani bu senaryoda aslında ben ne tarz bir yani değer sunarsam aslında bu adamları daha çok şey anlatır. Mesela böyle biz ürünün içerisinde bazen kullandığımız kelimeleri falan bile değiştirdiğimiz oluyor. Çünkü adamın hayatı böyle şey oluyor yani, şunu düzeltmek istiyorum falan diye Google'a falan arıyor yani neredeyse. Hani onun etrafını kuruyorsun aslında sen de şeyler gibi.
Bizde gerçi arama, Google araması konusunda Smart Lock inanılmaz yukarıda. Yani insanlar arıyor bunu.
Gerçekten.
Evet evet. Smart Lock ev güvenliği tarafında en çok aranan kelimelerden ya bir ya iki. Yani şey, bir de kamera var. Yani
kamera belki biridir. Evet. İki olduğunu söyleyebiliriz.
Aynen. Yani. Çok ilginç.
Ona alışıklar en azından Smart Lock'a. O biraz bizim için yani dijital pazarlama anlamında evet şey, ama teknik falan filan tarafı tabii çok karmaşıklaşıyor.
Şimdi son olarak bölümü kapatmadan önce dinleyicilerimizden istediğiniz arı kovanı ziyareti dışında özel bir şey var mı?
Bununla alakalı yani çok fazla kullanıcıya ulaşma hedefimiz var. Bizi takip edebilirler, paylaşabilirler, inceleyebilirler. Yani illa almalarına bile gerek yok. Bizimle alakalı fikirlerini bize bize ulaştırabilirlerse bizim için çok kıymetli olur. Tabii ürünü alıp kullanır, oradan bir feedback yaratır, bize bildirirlerse bu daha da inanılmaz bir
tamam, ben alacağım,
boyutta
söz veriyorum.
Kıymet içeriyor.
Tamam, süper. Yani peki mesela insan kaynağına ihtiyacınız var mı? Finansman arıyor musunuz? Başka nedir bu şirketin ihtiyaçları?
Yani şirket doğumun yaptığı için asgari ücretler çalışacak mühendisler arıyoruz demeyeyim. Ben de bir mühendis olarak buna çok karşıyım zaten.
Ama stajyerler iyi olur.
Stajyerler de evet olabilir. Yetenekli bu bölgeden stajyerleri işte alttaki kariyer infomuza bekliyoruz falan diye bağlayayım diyeceğim ama yok, aslında öyle değil. Yatırım arayışımız bir donanım startup olarak her zaman mevcut. Bu noktada bizim üretimimizi kolaylaştıracak corporate VC'ler olur veya melek diye tarif edebileceğimiz angel'lar olur.
Melek diye tabir edebileceğiz deyince bir an böyle farklı, farklı bir şey diyeceksin.
Melek diye tabir edeceğimiz iş insanları olur. Bunlarla şirketimizde buluşmak ve beraber iş yapabilmek arzumuz aslında. Çünkü doğum giderlerimizi karşılamak gibi bir kaygımız var aslında bu işin en sonunda.
Süper. Evet. Size nereden erişebiliriz? Özel olarak erişebileceğimiz bir yer var mı? Twitter mı tercih edelim? Facebook mu tercih edelim? Nereyi tercih edelim?
Aslında hepsinde account'umuz aynı. Onlook Smart Lock adıyla Instagram, Twitter, Facebook hepsine hızlı cevap vermeye çalışıyoruz. Hepsinden yazarlarsa biz hızlı cevap veririz. Kozon'dayız. ODTÜ Teknokent'in yeni bir binası burası. Evet. Bilişim ve İnovasyon Merkezi diye geçiyor. Burada bir ortak çalışma alanında Kozon'dayız.
Üçüncü buraya... kez son reklamını yaptık. Aynen. Evet. Şimdi çıkıp
Toygun'dan
Toygun'a böyle... diyeceğim abi böyle şey. Aynen. Zaten sürekli bütün bölümleri de burada çekiyoruz. Evet.
Buraya gelirlerse her zaman startuplarla konuşmaktan zevk alıyorum ben de. Yani biz başını geçerken oldukça zorlandık. Bundan sonra buraya geçecek kişilere en azından bir ufacık da olsa bir fikir verebiliyorsak çok mutlu oluyoruz. Yani destek olmaya çalışıyoruz.
Süper.
Buraya gelip bile bize ulaşabilirler. Kimseyi reddetmedik bugüne kadar yani.
İletişim etonlukayı'dan da neyse
zaten. Süper. Okay, çok teşekkürler arkadaşlar. Tekrardan bölüme dahil olduğunuz için.
Biz teşekkür ederiz.
Sizi
biz
yakından takip edelim. Bir yıl sonra falan tekrar konuşuruz. Belki yatırım alıp böyle daha bombastik yerlere gelmiş olursunuz.
İnşallah.
Diye umuyorum ben de. İnşallah.
İnşallah. Desteğinizle biz de öyle umuyoruz.
Girişimci Muhabbeti'nin 222. bölümünü dinlediniz arkadaşlar. Gümlet Medya'nın sunduğu diğer podcastlerimiz Üretim Bandı, Eren ve Andaç'ın sunduğu Serbest Oyun İmalatı, Mücadele ve Yollarda TV. Onları da dinlemenizi tavsiye ederiz. www.girişimcimuhabbeti.com adresinden bize erişebilirsiniz. iTunes'dan, Ekşi Sözlük'ten yorum bırakın. Twitter'dan tweet atın. Aynı zamanda Slack kanalımıza gelin. Orada da konuşabiliriz. Haftaya görüşmek üzere.